Ayrım 2.
Platon'un bilgi kuramı, ruhun rasyonel bölümü, zihin ile bu bölüme tabi kılınması gereken rasyonel olmayan bölümü arasında çatışmaya dayanır. Bu nedenle Platon'un kuramında egemenlik ilişkisi, bilen insanın kendi içinde ortaya çıkan bir durumdur. Aristoteles, İsa'dan önce 384-322. Form madde ayrımının Platoncu biçimi Aristoteles'le dönüşme uğrar. Aristoteles formları aşkın evrenden yeryüzüne indirerek duysal ve değişken olan şeyleri akılla kavranabilir ilkeler haline dönüştürür. Aristoteles de formal olan zorunlu bilginin uygun nesnesidir ama Platon'da olduğu gibi duyular üstü bir alanda değildir. Duyular ve tikel olanlar alanında kavranabilir bir şeydir. Ancak duyularla algılanan ile akılla kavranan arasındaki ikicilik Aristoteles sisteminde de yerini korur. Form ve maddenin Aristotelesçi yorumu, değişken maddi şeylerin gerçek bilginin uygun nesneleri olmasını mümkün kılmıştır. Ancak form madde ayrımı ortadan kalkmamış, bilgi hala maddeden formal, akılla kavranabilir ilkeleri soyutlamayı içermektedir. Pilo, İsa'dan önce 15, İsa'dan sonra 50. Musevi ve Hristiyan düşünürler Yunan felsefesi ile Musevi Hristiyan ilahiyatını bağdaştırmaya çalışırlarken Platon'u izlerler. Platon akıl beden, erkeksilik, kadınsılık benzetmesi yapmıştı. İskenderiyeli bir Yahudi olan Pilo, Platon'u taklit ederek kargaşaya yol açıyor gerekçesiyle duyu algısını akılın egemenliğini tehdit eden bir unsur olarak görür. Pilo, Tekvin'deki meşhur öyküyü yorumlarken de Platon'dan yararlanır ve duyu algısını simgeleyen kadın, zihin akılı simgeleyen erkeğin düşüşünün kaynağıdır der. Pilo'da erkek akıl bir tamdır, kadın ise duyu gibi eksiktir. Onun eşleştirmesi şöyledir. Erkeksi zihin, kadınsı duyu algısı, zihnin aşkın alanı, maddi dünyanın kaosu, Pilo'daki akli ilerleme, maddi, kadın ve duyu algısından uzaklaşıp etkin, rasyonel, cisim dışı ve zihni olana yönelme ile mümkündür. Augustinus 354-430. Augustinus da aynı alegorik yorumu yapar. O da akıl beden, ruh madde üzerine konuşurken kadın simgesini, sembol kullanır. Gerçi Augustinus kadının farklı yaratıldığını reddederek cinsel eşitlikten söz eder ama Tekvin'deki kadının erkeğe bağımlılığı görüntüsüne açıklayıcı bir içerik de getirir. O şöyle der, kadın ve erkek rasyonel zihinsel zeka kapasitesi bakımından eşit yaratılmışlardır. Ama kadın taşıdığı bedenin cinsiyeti nedeniyle bağımlı yaratılmıştır. Yani Augustinus da tinsel eşitlik iddiasına rağmen simgesel olarak kadını akılın üstün düşünceye dalış ediminde duysal karışıklıklar alanına koyar. Rasyonel zihin yükselmeye yönelir. Ancak duyu algısı onu bozar. Bu düşüşün Augustinusçu izahıdır. Augustinus bunu akılın sağlıksız işleyişi şeklinde düşünür ama simgesel olarak kadını çağrıştırmayı sürdürür. Thomas Aquinas 1224-1274. Augustinus Platon'dan etkilenmişti. Aziz Thomas Aquinas ise daha çok Aristoteles'i izler. Bu nedenle daha bütünsel ve total bir insan doğasını arar. Akinolu Thomas, Tekvin'deki öyküyü yorumlarken ilke kavramı üzerinde durur. Nasıl ki Tanrı bütün evrenin ilkesi ise, ilk insanda Tanrı'ya benzerliği dolayısıyla bütün insan soyunun ilkesidir. Yani erkek, ilk insan, insan soyunun ilkesi, içinde onun doğasının tanımlanabileceği şeydir. Ayrı yaratılmış olan kadın ise üremeyi, soy vermeyi yani erkekte gizli olan doğanın devamını simgeler. Aquinas, rasyonel ilke bakımından kadınla erkeğin eşit olduğunu ısrarla vurgular ama kadınsı akılın türevliğini ima eden çok şey de söyler. Eril, rasyonel üstünlük paradigmasına göre kadın bir türevdir. Özünde erkek olan insanlığa en iyi halinde bir ek, en kötü halinde bir yük olmuştur kadın. Burada akıl bağlamında kadın erkek meselesine bakarken bir ara yargıda bulunmak istiyorum. Sanıyorum bu çıkarım bundan sonra söyleyeceklerimi daha anlaşılır kılacak. O da şu, Felsefi gelenekte akıldaki eril eğilimlerin kökleri oldukça derindir. Sorun, cinsiyetsiz bir biçimde belirlenen rasyonalite ideallerinin kadınlara uygun olup olmadığı değil, asıl sorun, rasyonalite ideallerinin kendilerinin toplumsal cinsiyete bürünmüş olmasıdır. Kadınsı olanın eksik, düzensiz, kaotik, dışlanması ya da aşılması akıl ideallerine temel görev olarak eklenmiştir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet konusunu akıl ideallerini dışta tutarak tartışamayız. Felsefi gelenekte akıl ideallerinin yapılanmasını konumuz açısından izlemeyi sürdürelim. Modernitenin akıl idealine doğru yol alalım. Bacon, Franzink, 1561-1626. Platon'un kuramında egemenlik ilişkisi bilen insanın kendi içinde ortaya çıkan bir durumdu. Bu modele göre bilgi ezeli ebedi formlar üzerinde onları bilinemez ve gayri rasyonel olan maddeden soyutlayarak felsefi düşünceye dalmaktadır. Bilginin kendisi bilgi nesnesi üzerindeki bir tahakküm olarak değil, bu nesneler üzerindeki bir tür vecd, esrime halinde düşünme olarak görülür. Bacon 17. yüzyılda bu modeli farklı bir şekilde yeniden kurar. Bacon'un modelinde bilginin kendisi doğanın tahakküm altına alınmasıdır. Bacon önceliklerin yolundan gider ama önemli bir kırılmanın ilk adımını da atar. O gelenektekinden oldukça farklı bir bilgi ve bilgi nesnesi anlayışına ulaşır. Akuneas'ın Platoncu bilgi kuramındaki form madde ilişkisine getirdiği Aristotelesçi yorumu ile değişebilen maddi şeylerin gerçek bilginin uygun nesneleri olmasına olanaklı kılmıştır. Ancak form nesne ayrımı ortadan kalkmamış, bilgi hala maddeden formal, akılla kavranabilir ilkeleri soyutlamayı içermekteydi. Bacon, form ile madde arasındaki gediği tamamen kaldırır, ona göre zihnin bilgideki görevi sadece düşünceye dalma, formal üzerinde düşünceye dalma değil, doğayı kontrol altına almaktır. Akıl bunu başarır. Bacon da bilgi kuramını açıklarken cinsel metaforlar kullanır. O madde ile formu birleştirirken kadınsı ve bilinebilir bir doğa öngörür. Yunan düşüncesindeki bilinemez, gayri rasyonel, düzensiz, dolayısıyla bilginin geliştirilmesi sürecinde uzak durulması gereken kadınsı doğa, Bacon'da kadınsı ama bilinebilir olur. Bacon, doğayı kadınsı ve bilinebilir olarak görür. Ona göre bilimin görevi, bu kadın üzerinde doğru bir erkek tahakkümü kurmaktır. Zihin ile doğayı iffetli ve yasal bir yolla evlendirelim sözü Bacon'a aittir. Doğa sırlarını, özgürlüğün keyfini sürdürdüğü anlardan çok, ustalıklı bir baskı altına alındığı anlarda açığa vurur. Sözü de onundur. Bacon'da egemenlik ilişkisi, önceliklerde olduğu gibi zihin ile beden veya zihin içerisindeki zihinsel işleyişin farklı yönleri arasında değil, zihin ile bilgi nesnesi olan doğa arasında kurulur. Bacon bilgi kuramını cinsel metaforla açıklarken vurguyu maddenin kolay şekil verilebilirliği, yumuşaklığı üzerine yapar ama kadınsılığın aşılmasının bilimin doğası içine yerleştirilmesinin yeni bir versiyonunu inşa eder. Bacon'a göre iyi bir bilim adamı doğaya, kadına karşı kibar bir sevgili olmalıdır. Çünkü doğa, kadın gibi, esrarlı ve uzaktadır ama bilinebilir ve kontrol edilebilir. Bacon, bu metaforu ile bilgi ve bilgi nesnesi arasındaki egemenlik ilişkisinin yanında iyi bir bilen kişi olmaya erkeksi bir içerik de kazandırır. Descartes. Yine 17. yüzyılda Descartes, akıllı yöntemli düşünce biçimi olarak yeniden tanımlarken, şu an üzerinde konuştuğumuz erkeklik-kadınlık kalıplarının gelişmesine önemli katkılarda bulunur. Sokrates ve Platon'un düşüncesinde yöntem, kavramanın yoludur, analizdir, genelleme, sonuç çıkarmadır. Aristoteles düşüncesinde de yöntem, bir faaliyeti yerine getirmenin akli yoludur. Descartes sisteminde ise yöntem, sadece rasyonel olarak izlenecek bir yol değil, aynı zamanda akıl yürütmenin bir biçimidir. Soyut düşüncenin doğru olarak düzenlenmesidir. Descartes, öncekilerden farklı olarak tek ve değişmez yöntemin bütün bilim dallarında uygulanabileceğini düşünür. Ona göre bilimler, zihnin bilişsel işleyişinden ibarettir. Descartes yöntemini akıl yetisinin sağlam yargıda bulunma ve doğruyu yanlıştan ayırma gücü, basit bir sistematikleştirilmesi olarak sunar. O, bu yöntemin bilgi alanında yeni bir eşitlikçiliğine kapı açacağını düşünür. Çünkü akılın bu doğal ışığı varsayımsal olarak bütün insanlarda eşittir. Descartes bunu ifade ederken kadınlar bile kendisinden bir şeyler öğrenebileceğini söyler. Descartes'in sisteminde yeni olan bir şey de zihin-beden ikiliğidir. O ruhun yüksek ve aşağı diye iki ayrı bölüme ayrılmasına itibar etmez. Bunun yerine ruhu zihinle özdeşleştirerek zihin-beden ayrımını getirir. Bundan böyle rasyonel olmayan ruhun bir bölümü değil, ondan ayrı olan bedendir. Yani Descartes akıl-akıl dışı ayrımını zihin-beden ayrımı ile eşleştirir. Descartes'e göre erkek ve kadın zihinleri arasında fark yoktur. Her ikisi de sağduyu, akıl ile eşit olarak donatılmıştır. Ama bir gerçek olarak kadın ve erkek arasında anlıksal başarı farkı vardır. Bu fark birisinin diğerinden daha rasyonel olmasından değil, toplumsal gerçekliğin bir sonucu olarak var olan kadın düşüncesinin dikkat eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak Descartes'in felsefesinde akılın bilimle ilişkisinin bu yeni biçiminde cinsel eşitliğe engel olan yalnız toplumsal gerçekler değildir. Descartes hakikat arayışında akılı günlük hayatın pratik işlerinden kesin bir şekilde uzaklaştırarak da erkek ve kadın rolleri ayrımına katkıda bulunur. Zihinsel etkinlikte cinsel iş bölümünü destekler. Descartes'e göre erkek akılın şeylerin doğru bilgisine ulaşmak için duyusal alanı bütünüyle aşması gerekir. İşte erkek bunu yaparken kadının görevi erkek akılın avuntusu, ısı ve gevşeklik ihtiyacını gidermek, zihin ve bedenin birbirine karıştığı alanı korumaktır. Bu şekilde kadın bir kez daha akıldan dışlanmış olmaktadır. Descartes, akılı araştırma konusunda soyutlayarak güdüleyici gücü olamayan, içsel yönelimden yoksun, atıl bir araç haline getirmiştir. Oysa Platoncu akıl, hakikati arıyor, amacı belirliyor, kararı veriyor ve bütün bunları yaparken tutkularla çatışıyordu. Bölünmüş ruh görüşünü reddetmesine rağmen Aristoteles de akılı kendi gücü sayesinde insan doğasının duygusal yönünü kontrol eden bir yeti olarak değerlendiriyordu. Descartes ise akılı böyle bir yeti değil, edilgen bir araç olarak görüyordu. Hume, 1711-1776. Spinoza, Descartes'in edilgen akıl görüşüne karşı çıkarak tutkularla başa çıkabilen etkin bir akılı savunur. Ama yaygınlık kazanan Hume ile sürdürülen Descartes'in akıl ideali olur. Hume'a göre akıl, tek başına amaçlarına ilişkin ayrıntılı düşünme veya onlar arasında seçim yapma gücüne sahip değildir. Akılı harekete geçiren tutkulardır. Akıl, düşünceleri zorunlu tümden gelim zincirleri içinde birbirine bağlayabilir, fakat bunlar şeylerin gerçek doğasının anlaşılmasını sağlamaz. Akıl, mantık ve matematik gibi düşünceler arasındaki tamamen biçimsel olan ilişkilerin kavranmasından ibaret olan ve sınırları katı bir şekilde belirlenmiş alanlarda bilgi üretir. Olgularla ilişkili bilgi ise akılın değil, hayal gücünün işidir. Bize doğayı sunan güçlü doğal eğilimlerimizdir. Akıla güdüleyici güç kazandıran bu güçlü eğilimlerdir. Akıl sadece bir araçtır. Hume, akıl ve tutkular arasındaki ilişkiyi egemenlik ilişkisi çerçevesinde ele alırken, kamusal ve özel çıkarlar kavramlarını kullanır. Akıla kamusal çıkarlar adına özel çıkarları dizginleme rolünü verir. Tabii kişisel çıkarları hukuk kuralları içerisinde kontrol edecek olan ailenin erkek reisidir. Kadınlar ise kişiye özel tutku ile eşleştirilir. Evin erkek reisleri kişiye özel aç gözlülüğün gereklerini de kadınlar adına yerine getirirler. Rousseau, 1712-1778. Aralarındaki farklılıklara rağmen Bacon ve Descartes bilimde kaydedilen ilerleme sayesinde İnsan neslinin doğanın sahibi ve efendisi olacağı konusunda fikir birliği vardır. Düzenli bilginin çoğalmasından beklentiler konusundaki iyimserlik, aydınlanma manifestolarında yinelenir. Romantizmin öncüsü Rousseau ise aydınlanma iyimserliğinin tam orta yerinde aykırı bir ses olarak yükselir. Rousseau, akıl ve doğa arasında uygun bir ilişkiden yanadır. Onun akıl ideali doğaya hükmeden soyut bir bilgi öngörmez. Akıl bir dışsal kontrol aracı değil, doğadan gelen dinamik bir yetidir. Doğada da doğan akılın sahiciliği doğaya yakınlığı ile ölçülür. Rousseau bu yaklaşımı ile kadınsılığın yeni bir biçimini Batı düşüncesine sokmaya çalışır. Onda kadınsılık hem bilincin ilerleyen akılın aşması gereken olgunlaşmamış bir aşamasıdır, hem de bir övgü olarak akılın doğaya geri dönüşü için beslediği arzunun ifadesidir. Rousseau doğayı egemenlik altına alarak ilerlemeyi kabul etmez. Ona göre de doğa ehlileştirilmeye ve düzenlenmeye gereksinim duyar ama aynı zamanda akıla yol gösteren de yine doğadır. Rousseau da doğanın doğal gelişimi olan akıl, doğayı örnek alır. Rasyonel olan doğanın içindedir, açığa çıkarılmayı bekler. Rousseau da kadın ve kadınsılık biraz önde gibi. Doğaya yakın olması kadına ah ki örnek oluşturma işlevi sağlar ama o akılın hem açtığı hem de arzuladığı şeydir. Rousseau'da da akıldan doğaya uzanan yolculuğu yapacak olan erkekliktir. Kant, 1724-1804, aydınlanmayı vesayetten kurtulma diye tanımlayan Kant, özgür ifadede cinsel farklılaşmayı reddeder. Fakat kadının toplumsal ilişkilerden dolayı olgunlaşmadığını söyler. Kant'ın ahlak ideali, zihne ilişkin evrensel olduğu varsayılan özellikler üzerine kurulur. Kant'a göre akıl tek başına tutkular ve ilgilere bağlı kalmaksızın evrensel olarak geçerli ah ki ilkeleri sunar. Kant'ın akıla tek başına evrensel olarak geçerli ah ki ilkelere ulaşma yeteneği vermesi kadının bu anlamda az gelişmişliğini vurgulayan düşüncelere kaynaklık yapar. Örneğin Freud kadınların erkeklerdeki tam ah bilincinin gerisine kaldıklarını söylerken bu yoldan yürür. Oedipus karmaşasından çıkmış olan erkek, duygusal ve kişisel olandan kurtulmuş, yani etik bilincin işlediği evrensel ilkeler alanına geçmiş oluyor. Bu yargı, felsefe tarihindeki kadın bilincinin olgunlaşmamışlığı düşüncesini besler. Hegel, 1770-1831. Bu düşünceyi en son sınırına ulaştıracak olan Hegel'dir. Rousseau'nun yitirilmiş cennet özlemi, Kant'ın akılın doğanın yol göstericiliğinde ilerlemesini onaylaması ile boğulmuştu. Ama akılın doğa ile asıl buluşması Hegel ile olur. Hegel'e göre zihin ve doğa arasındaki görünüşteki karşıtlıklar doğanın kendini tedrici olarak açısından kaynaklanmaktadır. Rousseau'nun akılın doğadan kopmuş olduğu şeklindeki acı verici düşüncesini Hegel'e göre akılın gerçeklikle olan birliğinin tam farkına varmamış, olgunlaşmamış biçiminin işaretidir. Hegel, gerçek olan rasyoneldir, rasyonel olan gerçektir der ve bunun bilincin gelişmesiyle anlaşılacağını umar. Hegel direkt olarak toplumsal cinsiyetten söz etmez ama sunduğu model kadın bilincinin düzenlenmesi, içerilmesi ve aşılmasına elverişlidir. Aslında Hegel kadına bir dünya bırakıyor. Ama o dünya bir alt dünyadır. Aile. Aile erkek için tigeldir. Ama kadın için evrensel ve etik olandır. Tintin alt alanının aile hayatı, ötesine geçen biçimlerine gerçek bir katılım kadınlar için söz konusu değildir. Hegel'e göre. Hegel'in efendi köle metaforunda da toplumsal cinsiyete ilişkin içerimler vardır. Bu metafor kendinden eminliği sürdürecek türden bir tanınmaya ulaşmayı isteyen, bilinçler arasındaki bir egemenlik mücadelesini betimler. Kadınlar ise bu dramanın dışında kalırlar. Sürekli öz bilinç mücadelesi erkek benlikler ile ötekiler arasındadır. Kadınlar kendi adlarına ya efendiler ya köleler olarak işleyen bu diyalektiğe katılmaya uygun değildirler. Ama kazanılan zaferin nimetlerini paylaşabilirler, erkeklerle olan ilişkilerinden dolayı öz bilinçli varoluşa yönelik yukarıya çıkışa katılabilirler. Yani Hegel, kadınları benlikler ile ötekiler arasındaki tanınma ilişkisinin dışında tutar, iktidar mücadelesinde kadınlar yoktur. Aslında moderniteyi kuran rasyonalite ideallerinin, dolayısıyla toplumsal cinsiyetin inşası Hegel'le tamamlanır. Sonrasında durum tespiti ve cılız karşı durmalar var. Simone de Beauvoir, 1908-1986. De Beauvoir, Sartre'nin ben öteki, bakan bakılan çözümlemesiyle kadın erkek ilişkisini ele alır. De Beauvoir'a göre erkek bakan, kadın bakılandır. Ayrıca burada bakılan kadın kendi yenilgisine göz yumar. Bu ilişkide efendi-köle mücadelesinde olduğu gibi gerçek bir boyun eğdiriş yoktur. Öteki olmaya kadınların kendileri razı olmuşlardır. Kendileri nesneleştirilmeye boyun eğdirilmiş, öteki olmaya göz yumarlar. De Beauvoir, Sartre'nin ben öteki çözümlemesinden hareketle kadının erkeğin bakışına maruz kalarak nesneleştirildiğini söylüyor. De Beauvoir'a göre bu durumda erkeklerin, kadınların da göz yumması ile kadın biyolojisine yüklenmiş oldukları anlamında rolü vardır. Yaşamın sürdürülmesi erkekler için aletin icadıyla birlikte bir etkinlik ve tasarı halini almıştır. Buna karşılık kadın anne olarak kendi bedenine bağlı kalmıştır. İnsanlık doğal yaşamın üstüne çıkan bir hayatı yaşamaya değer gördüğünden dolayıdır ki erkek kadın karşısında kendisinin üstün olduğunu varsayar. Bu anlamda değerleri yaratan ve bu süreç içerisinde varoluşun kendisini bir değer kılan erkeğin etkinliğidir. Yaşamın karmaşık güçleri üzerinde üstünlük kurmuş olan ve doğayı ve kadını itaat altına alan yine bu etkinliktir. De Beauvoir şunu teklif eder. Kadınların gerçek benliğe ve özgürlüğe ulaşabilmesi için sadece kendi kötü niyetleri ve erkeğin iktidarıyla değil ama aynı zamanda kendi bedenleriyle de mücadele etmeleri gerekir. Sonuç. Görüldüğü gibi Sokrates'le başlayıp kurulan akıl ve aşkınlık ideali kadınlığın aşılması anlamına geliyor. Sonunda Simone de Beauvoir'ın önerdiği de budur. Evet, modernitenin aşkınlık ideali bir erkek idealidir. Bu ideal kadınsı olanı dışlar. Kadınlar aşkınlığa ancak kendi bedensel varlıklarına yabancılaşarak ulaşabilirler.